Ayrım 20. İdamlıklar. Kerim Korcan. Sayfa 243. Resneli Yaver Bey. O zamanın yatkın mahkumları içinde Yaver Bey'i tanımayan yoktur. Sarı kedisi yanında Ordu Mapushanesi, Samsun Mapushanesi, Ankara, Kütahya, Afyon, Bursa demiş dolaşmış durmuş. Ağzı laf yapar, eli kalem tutar. Böyle bir mahkumu hangi mahpushane idaresi kabul eder? Tabii hiçbir mahpushane idaresi kabul etmez. Onlar köpeksiz köy ararlar çomaksız dolaşmak için. Zamanlı zamansız başlarının ağrıtılmasını istemezler. Mahkum azgın taylar gibi yarışmamalı. Usluca oturmalı oturduğu yerde, etliye sütlüye karışmamalı. Başına Ağustos sıcağı vurmuş kara koyunlar gibi soluya soluya yatmalı hep. Baş ağrıtan hareketlere girişmemeli. İşte mahkumun katiyen zorlamaması icap eden demirden çerçeve budur. Hangi akla evvel yapmış bu demirden çerçeveyi ve sırtı çeşitli cezalarla yüklü insanları koyunlar gibi yumuşak başlı olmaya kimler zorlamış? Besbelli ki idare adamları, yani mapushaneleri idare edenler. Neden ama bu kadar sert ve katı şartlar? Neden insanlık dışı dayatışlar? Onların köhnemiş mantıklarına bakarsanız kanun hükümlerinin selametle yürütülmesi içindir hep bu zorlamalar. Halbuki zorun hüküm sürdüğü yerde kanundan söz açmanın ne kadar saçma bir şey olduğunu düşünmek bile istemezler. Elimizi vicdanımıza koyup azıcık insanca düşününce hep bilebiliriz. Zor bir taş gibi gelip kuruldu mu köşeye, kanun ürkek ak bir güvercin gibi uçar gider uzaklara. Zor kanunu, kanun da zoru sevmez. Ebedi böyledir bu. Ol sebepten ikisi de aynı yerde olamazlar. Katiyen olamazlar. İdare adamlarına sorarsanız onlar iki kelimeyle kestirme çıkarlar işin içinden. Huzur, asayiş, yani huzur meselesi, asayiş meselesi. Konuya biraz yaklaşmayanlar belki de bilmezler. Mahkumun ağzına 7 senede bir kaşık sıcak çorba girmeyecek. Mahkum ana yüzü, evlat yüzü görmeyecek. Belli bir işi olmayacak ama asayiş mutlaka olacak. O olmazsa ne olur? Ömrünü duvarlar içinde geçiren insanların dengesi bozulur. Kanun çekilir aradan, zor meydan alır. Bu sebeptendir ki paşa gönlümüz hiç üzülmemeli ve asayiş ne pahasına olursa olsun bozulmamalı der hep idare adamları. Yaver Bey mahkumdur, hem de ağır cezalı bir mahkum. Bu sebeple olacak kendini idare adamlarının çizdiği çizgiye bağlı saymaz. Onun da bir ölçüsü vardır kendi hayatına uygulayacağı. Ve onu günlük yaşayışının pratiğinden alır, hangi hareket doğrudur ve hangi hareket eğridir. Tabii ki burada ayırıcı Yaver Bey'in mantığıdır. Bu mantığın bir yerlerde idare adamlarının koyduğu, çoğu kere keyfi yasaklara çarpması onu hiç ilgilendirmez ve yolundan alıkoymaz. Bu inanışlardır ki Yaver Bey zülfiyare değil ama hep asayişe dokunur işler yapmış. O böyle davranınca ortalık toz duman, her şey olmuş Arap saçı, idare adamları Ankara'ya feryadı basmış, meseleyi inceden inceye tetkik eden adliye vekaleti de basmış yazılı emri ve Yaver Bey'i hiç acımadan diyar diyar dolaştırmış. Kendisiyle tanıştığımızda 52 yaşındaydı ve hemen hemen ömrünün yarısını mapushanelerde geçirmişti. Sarı seyrek saçlar, boncuk mavisi canlı gözler. Konuşurken çoğusu heyecanlanır, dili teklemeye başlar. Atmaca kanadı gibi dikilirdi kaşları. Yaver Bey'i kim dinlemiş de ona meftun olmamış. Renkli çakılda su gibi berraktır anlatışı. Güldürür, kahkaha tufanı içinde kırar geçirir. Yerine göre de adamı için için ağlatırdı. Kahramanı Hürriyet Niyazi Bey'in hemşerisi. Resneli Yaver Bey derlermiş ona. Harbi umumide itiyat zabiti. Harp bitiminde ordu vilayetine gelmiş mubadil olarak. Dahiliye vekaleti, sıhhiye vekaleti, iskan, emlaki milliye diyerekten anlatır dururdu. Hükümet tehcire tabi tutulan Ermenilerin malından bir fındıklık vermiş kendisine orduda. İşte meselenin eni boyu bu. Yaver Bey iç rahatlığına kavuşmuş böylece, sevinmiş çocuklar gibi. Ne demektir hiç bilmediği bir yerde böyle bir mala sahip olması? Hesabını bilen için bir devlettir ve o eline geçecek paralar sayesinde hiç üzülmeden sakin bir su gibi yaşayacaktır hayatını ve kimselere avuç açmayacaktır. Yeni bir iş tutmak ve öğrenmek zorluklarına uğramayacaktır. Az şey midir o günün behrinde kocaman bir fındıklığa sahip olmak? Böylelikle ana vatan bağrına basmıştır öz evlatları gibi onu. Kabına sığamaz olmuş Yaver Bey sevincinden. Nafakayı yoluna koymak huzur verir insana. Kişi yarın derdinden kurtulur. Hep sevinir insanlar böyle ganimet karşısında. Kim ayıplayabilir? Ellere avuçlara sığmayan bir adamdır o. Ama çok iyi bilir ki kuvvetinin yarısı parasından gelmektedir. Bir tutarı olmazsa geçimini sağlama bağlayamazsa, ağzıyla kuş tutsa perişan olacağını çok iyi bilmektedir Yaver Bey. Bir kere tutarı olmadığı anlaşılmasın. Her yerde itilip kakılacağını çok ince hesaplara sapmadan kestirebilmektedir. Hükümet tarafından kendisine verilen epeyce büyük bir yermiş. Fındıklar kemale erip toplanınca satıştan bol para geçecekmiş eline. Cebindeki parayı eliyle yoklar gibi arada fındıklığı dolaşırmış Yaver Bey. Anlayanları çağırıp çağırıp gösterirmiş fındıklığını. Alınacak mahsul hakkında tahminlerde bulunurmuş. Böylece fındık toplama zamanına kadar umutlar içinde oyalamış kendisini. Mahsul toplama zamanı da gelip yanaşmaktaymış. Artık anlaşılan oymuş ki ha fındık kabuğunun içinde ha da para Yaver Bey'in cebinde. Hepsi de bir sayılırmış. Yeter ki biraz sabırlı olsunmuş insan. O ara bir ev yeri de seçmiş Yaver Bey deniz kıyısında. Bembeyaz bir ev konduracakmış oraya. Deniz ayağının altında sanki bir kuş kafesi. Kafes olsun da kuşu kendiliğinden gelir dermiş içinden. Gözüne kestirdiği de varmış ama parasını cebine koymadan bunun hangi kız olabileceğini kendi kendine bile açıklamaktan çekinirmiş. Dili işlek, sözü sohbeti çekilir. Kendisine yakın insanlar da edinmiş tez zamanda. Genç yaşında cephe cephe dolaşmış. Her biri bir ayrı destan anlattıklarının. Aranır adam olmuş oralarda. Herkes onu bir görünce bir daha görmek istermiş. Ve aklı kesmiş ki Yaver Bey'in parası olduktan sonra iyi bir hayatı olacaktır bu masmavi şehirde. Gerçi önceleri çocukluğunu gençliğini geçirdiği yerleri, Resne'yi, Prizren'i, Kosova'yı, Manastır'ı, Üsküp'ü hatırlamış ve oraların insanlarını özlemiş. Ama zaman geçtikçe yeni geldiği yere de alışır olmuş ve yeni yeni insanları sever olmuş. Neymiş Rumeli, neymiş Anadolu, hepsi de aynı soyun çocukları. Yeter ki adamın karnı doysun geldiği yerde. Böyle düşünmüş. Yeni geldiği yerlere alıştırmış kendisini Yaver Bey. Bu Karadeniz kıyı şehrinin de ayrı bir güzelliği vardı. Alışınca insan yeni bir hayatın içinde bulurdu kendini. Yaprağın yeşili biraz baygın ve ayrı bir çekişi vardı insanı. Rüzgarlar ılıktı mevsiminde, iyi yarınlar müjdeliyorlardı. İç açan sabahlar oluyordu. Grubu kandan akşamlar, mehtaplar oluyordu ki doyulmaz. Altından ışıklar akıp gidiyordu uçsuz bucaksız denizde. Ve Yaver Bey'in gözleri doyuyordu. Biraz nankörlük sayılmaz mı diyordu. Böyle güzel yerler dururken başka yerleri özlemek. Hülasa Yaver Bey geldiği yerden hoşnuttu. Ama bu eşsiz tabiat manzarası ve her birinde yepyeni bir hava bulduğu yepyeni insanlar ve yeni yurdunda kurduğu yepyeni hayaller hepsi güzeldi. İşleri böyle su gibi akıp giderken hiç umulmayan yerden ve hiç ummadığı şekilde engeller çıkmaktadır Yaver Bey'e. Şeytanın bile düşünse aklına getiremeyeceği şeylerdir bunlar. Ve Yaver Bey'in bir anda ağzının tadını bozar, kafasını allak bullak eder. Yaver Bey fındık mahsulünü kaldırmak için son kararını vermeden bir daha dolaşmak ister fındıklığını. Elleri cebinde rahat adımlarla çıkar yola. İşte aylarca sabırla beklediği günler gelip çatmıştır. Mahsulünü toplayınca daha bir cesur olacaktır gelen günlere karşı. Birçok engel karşısında cüzdanını çekecek ve engelleri dümdüz ediverecektir. Tabancanda fişeklerin bitsin ama cüzdanında paran bitmesin. Çok bir çirkin haberdir bu. Ölü olsan toprak kabul etmez parasız. Diri olsan köpekler yemez Allah etmesin. Fındıkları pazara çektiği gün bayram yapacaktır Yaver Bey. Ne var ki fındıklığa gelince gördüğü manzara engin hayallerine gölgeler düşürür ve içini iyiden iyiye bulandırır. Yerine giren bir sürü insan sanki babalarının malıymış gibi hiç pervasız harıl harıl fındıklarını toplamaktadır. Nasıl bir iştir bu? Yaver Bey bir an rüyada sanır kendini ve onları anlayamaz. Bunlar basbayağı koskocaman adamlar ve ne yaptıklarını da gayet iyi bilmektedirler. Yaver Bey birden toparlar kendini ve işi ağırdan yoklamayı uygun görür. Bu işte bir yanlışlık olmak gerektir. Yoksa bir değil, beş değil, yerine giren kişiler, evet bunda bir yanlışlık olmalı. Burası yenice geldiği bir diyardır. Ağırdan alması daha iyi bir yoldur. Yoksa haracına kimseye tek metelik yedirecek adamlardan değildir o. Burası yenice geldiği bir yerdir. Birden parlamakla hiçbir şeyi halledemeyeceğini bilir. Onun henüz öğrenemediği sebeplerden çeşitli oyunlar çıkabilir karşısına. Bunun için Yaver Bey temkini bırakmaz elden. Ağır ağır yanaşır fındıklığı toplayan işçilerin başına. Adam gayet rahat, sırtını vermiş bir ağaca işçileri seyretmektedir. Yaver Bey yumuşak bir giriş yapar. ''Hemşerim, siz ne yapıyorsunuz?'' der. ''Burası benimdir, nedir bu yaptığınız?'' Adam hiç umursamaz Yaver Bey'i. ''Burasının kimin olduğunu senden öğrenecek değiliz.'' diye kayıtsız cevaplar Yaver Bey'i. ''Biz biliriz gittiğimiz yere. Senin şüphen varsa tapuya kadar uzanıver.'' Yaver Bey pek alevlendirmek istemez işi. ''Sizin bir yanlışlığınız olmasın hemşerim. Gel güzellikle vazgeç bu işten. Ve şunu da bil ki bu yaptığın suçtur, gasptır.'' Adam inadında. ''Boş konuşanların yeri kahve beyim. Sen git orada konuş. Biz de herhalde buraya keyfimizden gelmedik. Çocuk da değiliz bak görüyorsun. Aklından zoru olanları doktora götürüyorlar.'' Yaver Bey kızmaya başlamıştır. ''Sana söylüyorum hemşerim. Gel vazgeç bu işten. Bu yaptığınız düpedüz hırsızlıktır.'' Adam yerinde doğrulur gibi yapar. ''Sen efendiden bir adama benziyorsun ama hiç de anlayışın yok. Biz takım taklavat soyguna mı geldik buraya? Bizi bir gönderen var da geldik buralara. Gönderen adamın da kim olduğu belli. O buranın sahibidir. Ama sen kimsin?'' ''Buranın sahibi benim. Siz yanlış bir iş yapıyorsunuz.'' Adam şaşırır. Gülüşünden de bellidir bu. ''Öyleyse git beyle konuş. Bizden ne öğreneceksin? Biz işçiyiz. Toplarız fındığı, alırız yevmiyeyi.'' Yaver Bey bir an düşünür. Bu kadar adamla didişmenin hiçbir manası yoktur gerçekten. Daha ileriye gitse kavga da çıkabilir. Sorar. ''Kimdir bu bey dediğiniz? Madem siz emir kulusunuz ona gidelim. Yalnız burası benimdir. Fındık filan taşımayın buradan sonra suçlu düşersiniz.'' Adam güler. ''Bizim işimiz aşikar beyefendi. Neden korkumuz olacakmış? Bizi buraya Ordu Belediye Reisi Asaf Bey gönderdi. Buralar hep onundur, öyle biliriz biz.'' Yaver Bey şaşar. ''Nasıl şeymiş bu? Aklına gelen aklına geldiği yerde dolaşıyor mu köpeksiz köyde dolaşır gibi? Bu memleketin sahibi yok mu?'' Adam gülümser, rahat bir havadadır da ayrıca. ''Sahipsiz bir şey olur muymuş beyim? Senin de konuştuğun lafa bak. Memleketin sahibi Allah, fındıklığın sahibi de Asaf Bey. Şaşılacak şey, siz bunu nasıl da öğrenememişsiniz? Ordu Belediye Reisi Asaf bir tane, iki tane değil ki. O yürüdü mü büyükler ayağa kalkar, ağlayan çocuklar da sesini keser.'' Yaver Bey işittiklerine inanmamak ister ama ne çare ki gerçektir işittikleri. Herhalde sokaktan toplanıvermiş adamlar değildir fındıklığını toplayanlar. Öyle olsa bu kadar rahat çalışamazlardı. Çaresiz boynunu eğer. Yenik düştüğünü de belli etmek istemez. Sakin görünmeye çalışarak, ''Belediye reisi olmak adamı eşkıya damgasından kurtaramaz hemşerim.'' der. ''Siz tanımazsınız belki beni. Ben kimseyle hesabımı ahirete bırakmam.'' Konuyu bağlayış oldukça serttir ama aldırmaz görünür Asaf Bey'in adamı. Bir sigara tazeler Yaver Bey'e ikram etmez. Konuşma çok soğuk bir havada kesilir. Yaver Bey daha fazla yüz göz olmak istemez işçilerin başıyla ve çekilir gider. İşçilerin başı daha bir iştahlanır Yaver Bey uzaklaşınca. Sağa sola emirler yağdırmaya başlar yeniden.
''Haydi çocuklar biraz gayret edelim. Malı toplamadan müşteriler gelmeye başladı.''
Yaver Bey'in gittiği doğrultuyu işaret eder sonra şöyle tamamlar sözlerini.
''Asaf Bey'in bahşişi boldur. Mendilden, çoraptan, cigaradan.''
Yaver Bey hem yürür hem de düşünür. İşin aslını anlamadan küplere binmenin bir manası yoktur. Belli ki o adamları fındıklığına bir gönderen vardır. Bunun aksi düşünülemez. Yoksa kimin haddine öyle selleme hüsselam elin yerine girip fındık toplamak? Tam soğukkanlı olmanın zamanıdır. Kendini bilmez 3-5 kişiyle tartışmaya girişmek hiçbir fayda sağlamaz. Oradan uzaklaştıkça kendi de beğenir bu gasp hareketi karşısındaki tutumunu. Nihayet laftan anlar bir adamla görüşmek en iyisidir. Sağını solunu pek fark etmez yürürken kafasında hep bir fikir dolaşmaktadır Yaver Bey'in. Haklı da bulur kendisini, haksız da. Sana Yugoslavya'daki yerine karşı fındıklık veriyoruz diye onu kandırmışlar mıydı yoksa? Olur, böyle de olur. İki satırlık kağıt parçası neyi halleder? Şayet işin içinde bir kaşkariko varsa. Çıkar karşısına böyle sırtı kalın bir adam. Hem de vilayetin belediye reisi. O cebindeki kağıdı ez de suyunu iç. O fındıklık benimdir der adama. O zaman ne yapar Yaver Bey? Hep böyle şeyler vardır işte kafasında. Hep böyle şeyler düşünür Asaf Bey'le konuşmaya giderken. Çeşitli, içinden çıkılmaz hesaplarla yüzü karmakarışık girer belediye reisliğine. Hademe'ye reis beyi göreceğini söyler. Hademe içeriye girer. Bir ziyaretçinin geldiğini reise haber verir. Müsaade çıkar. Yaver Bey'i reisin huzuruna alırlar. Buradaki havayı pek de hoş bulmaz Yaver Bey. Belli ki onu kötü haberler beklemektedir. Reis Bey koltuğuna gömülür, rahat. Kemikli esmer yüzü ters bir havada ve sert bazı çıkışlar yapmakta kararlı. Yaver Bey'e oturması için yer göstermez. Bu iyi bir alamet değildir. Demek ki Yaver Bey meselesini daha evvel düşünmüş bu adam ve kendi ölçülerinde, kendi çıkarına uygun olarak bazı kararlara da gelmiş. İşte bu havada azametli bir adam belediye reisi Asaf Bey. Büyük iş masası muhkem bir siper gibi Yaver Bey'le aralarında. Reisin umumi manzarası hiç de efendiden bir adam tipi vermemektedir. Belli ki kirli bir takım işlerin ve didişmelerin sonunda gelmiş bu makamlara. Ve bir ağa sedirinde oturur gibi pervasız bir duruşu vardır. Yani görünen durum odur ki Yaver Bey'e şimdiden yollar kapalıdır. Reis belli belirsiz bakar Yaver Bey'in yüzüne ve hemen gözlerini kaçırır ondan. Devamlı önüne bakmaya başlar. Soluya soluya azgın manda gibi kinli durur. Kapışmaktan zevk alacak bir hali var. Yüzüne bakmadan sorar Yaver Bey'e.
Buyurun beyefendi, sizi dinliyorum.
Yaver Bey sesine belli bir ölçü vererek heyecanlanmadan fındıklığındaki hali hikaye eder ve der ki, mahsulümü toplamak için zaman tayini hususunda 20 dolaşmaya gitmiştim. Size biraz evvel hikaye ettiğim şeylerle karşılaştım orada. 8-10 kişi harıl harıl fındıklarımı toplamaktaydı. Şaşırdım önce. Sonra işçilerin başıyla konuştum. Bu yolsuz işi neden yaptıklarını sordum. Zatınızın ismini verdiler. Kendiliklerinden böyle bir şey yapmadıklarını ve yapamayacaklarını söylediler. Eh, koca bir vilayetin belediye reisi lalet dayım bir kişi değildir. Bu sebeple polise gitmeye lüzum görmedim ve zatınıza geldim. Reis sabırsız, meselenin ayrıntılarına pek de kulak vermeyerek dinler Yaver Bey'i ve kaba bir tavırla durumunu anlatmaya girişir.
Siz boşu boşuna kendinizi telaşa kaptırmışsınız Yaver Bey. Fındıklığa kadar zahmet edeceğinize bana kadar gelmiş olsaydınız şüphesiz daha bir kestirmeden öğrenirdiniz meseleyi.
Yaver Bey sabırsızlanır. Resmi bir kayıtla resmi bir makam tarafından Yugoslavya'daki emlakime karşılık olarak verilen bir gayrimenkulün münakaşası olur mu Reis Bey? Ben işin burasını pek anlayamadım. Reis söyleyeceklerinde kararlı.
Durun, telaş etmeyin Yaver Bey. O fındıklığın size verilmesi hakkındaki resmi muamelat emri hak değildir. Peygamber buyruğu da sayılmaz. İnsanların yaptığını insanlar bozabilir.
Yaver Bey hakkın kendinden yana olduğu inancında dayatır. Peki ama Reis Bey, keyfi bir tasarruf olmaz mı bu? Mantığımızı böyle çalıştırırsak ve kanuni mercilerin tasarrufları böyle indiği kararlarla savsaklanmaya ve hatta ihlale kalkışılırsa eşkıyaları hangi ölçülerle yaptıklarından men edebileceğiz? Ben sizin dediklerinizden af buyurun, hiçbir şey anlayamadım Reis Bey. Oldukça ağır yüklenir Yaver Bey ama kıl oynamaz reisin yüzünde.
Siz beni dikkatle dinleyin Yaver Bey. Kağıtlar resmi de olsa bazı hakikatleri değiştirmek gücünde değildirler. Batıl üzerine bina edilen her şey yıkılmaya mahkumdur. Padişahların da tapuları vardı. Ama nerede şimdi padişahlar?
Yaver Bey gülümser. Padişahlar eski yurtlarından kovuldular. Biz ise gavurun emri altından çıkıp kendi yurdumuza geldik. O misal bize uymaz Reis Bey. Tuttuğu yoldan şaşmaz Asaf Bey.
Yaver Bey, siz beni can kulağı ile dinleyin. Akıntıya kürek çekmekle bir şey çıkmaz. O gördüğünüz fındıklık aslında Haralan Boy'a aitti. Ona da babasından kalmış. Ben kucak dolusu para dökerek aldım kefereden o yeri. Şimdi devlet kendisini Ermeni'nin mirasçısı sayarsa bundan bana ne? Ben verdiğim paraya bakarım. Kuru bir formalite oyununa pabuç bırakıp yerimizi ona buna peşkeş mi çekelim yani? Olur mu hiç? Olur mu böyle şey? Şimdi olan nedir? Çeşitli kanuni görünen kombinezonlarla karşıma siz çıkıyorsunuz ve beni bunca yıllık mülkümden etmek istiyorsunuz. İşte bu olmaz Yaver Bey, kıyamet kopsa olmaz.
Yaver Bey dolup taşar reis konuşurken. Ama beyefendi, müsaade buyurun, ben bir gasıp değilim. Nihayet bu fındıklığın bana verilmesi için kanuni bir muamele cereyan etmiştir. Takdir buyurursunuz ki bir hükümetin yanılma payı bir ferdinkine nazaran daha birazdır. Kanuni iktisapları her aklına gelen aklına geldiği yerden çiğnerse o memlekette içtimai bir nizamdan bahsedilebilir mi? Bunu siz gayet iyi takdir edebilecek bir mevkidesiniz. Nihayet ben de orasını sadaka olarak almış değilim. Sırbistan'da bıraktığım 40 bin liralık envalimin karşılığıdır. Böylece karşılıklı çıkışlarla uzar gider konuşma ve reis en küçük bir yumuşama alameti göstermez. Netice şudur ki Yaver Bey eli boş döner belediyeden. Belediye riyasetinden pek farklı bir hava bulamayacağını bildiği halde vilayetin yolunu tutar. Yalnız bir şeyin farkında değildir Yaver Bey. O da daha evvel çıkış yollarının reis tarafından tutulmuş olmasıdır. Halbuki Asaf Bey Yaver Bey'in göstereceği tepkiyi önceden hesap ederek bazı önleyici tedbirler almaktan geri kalmamıştır. Bunlardan birisi de Yaver Bey'den gelecek bir başvurmaya karşı valiyi hazırlamış olmasıdır. Yaver Bey bunu valiyi görünce ancak anlayabilmiştir. Oradan da eli boş dönmüştür çünkü. İşlerin böyle çapraşık gitmesi ve Yaver Bey'in göz göre göre malının gasp edilmesi vilayette bazı kişileri keyiflendirmiş, bazılarını da güldürmüştür. Bu arada Yaver Bey oldukça sessiz davranmış ve pek bayrak açmamıştır. Belki de bu halini seyredenler diyar-ı ecnebiden gelen bir enayiye benzetmişlerdir. Ama ne yazık ki mesele hiç de böyle değildir. Yaver Bey'in dış görünüşüne bakanlar ola ki aldanmaktadırlar. İnsanoğlunun bir meselede canı yanınca önüne çıkarılan engelleri nasıl ve ne şekilde parçalayacağı pek belli olmaz.
20. ayrımın sonu. Sayfa 257.